Halit Ziya Uşaklıgil, sayfa 12. O vakit ben çekilmek istedim. Madem ki benden sıkılıyorlardı, o halde ben yazılarımı avdet ederdim. Hep itiraz ettiler, artık yorulmuşlardı. Hem benim yanımda, Güzin gülerek ilave ediyordu. Birdenbire, Aliye'nin gözleri daha alışmadan diyordu. Sonra Sami'ye beni alıkoymak için ablasının ağır bir şey çalmasını teklif etti. Nevin galopun yarım kalmasına hiddet etmiş görünerek biraz nazla ilerleyen Aliye'yi yerini terk etti. Şimdi Güzin herkesi davet ediyor, ellerini açarak, dudaklarını uzatarak, sesini kabalaştırarak, bir protestan vaizi tavrı ile, vakur ve ciddi bir eda ile sükût diyordu. Sonra bana gülümseyen bir nazarla, Aliye hep şairane parçalar çalar dedi. Aliye biraz başını kaldırarak ne çalacağını düşünüyor, hülyalı musiki hatıraların içinden bir şey arıyordu. Sonra hafif bir mukaddime ile parmakları akarak başladı. Sami'ye uzaktan yeşil hiyanet gözleriyle Chanson d'amour dedi. Evet, bir aşk neşidesi, ablamın size mahsus olarak çalıverdiği bir aşk neşidesi demek istiyor gibiydi. Evet, bu bir şiir ve aşk neşidesi, mecruh bir güvercin gibi süzüle süzüle uçan, bütün mai gözlü kızların sevmeleri lazım olan bir şeydi. Nevin öteden bana bakarak, "Of, şimdi bunu dinlemeli," manasını yolluyordu. Bir aralık gözlerimin ucuna ta odanın köşesinde, lambanın kenarında elbisesinin bir eteğini potlamakla meşgul olan Meliha ilişti. O da şüphesiz bu neşideye yabancı değildi. Şimdi iğnesi sarkmış, gözleri meçhul bir noktaya dikilmiş duruyordu. Sonra benim kendisine baktığımı anlayınca iğnesini toplayarak gözlerini indirdi. Zavallı kız, eminim ki şu dakika sevilmeyeceğinden emin olan bu biçare çocuğun ellerini şu aşk neşidesiyle titriyor zannettim. Şimdi ben Aliye'ye bakıyordum. Kendi kendime, işte hayatı bahar sabahlarına mahsus hayal bulutları şeklinde telakki eden bir kız ki uzaktan onları türlü renklerle nurlara boyanmış görüyor. Orada bir şey var zannediyor. Elini uzatınca o bulutlarda bir dumandan başka bir şey olmadığını, parmaklarının arasından akıp kaçtığını görecek ve hülyalarla dolu bu kalp o zaman nasıl bir darbeyle kırılacak, diyordum. Bu mutalede devam edecektim. Eğer o aralık karşıdan Nevin anif bir eda ile kalkarak önümden geçerken hülyalarımı tarumar etmeseydi. Arkasından Sami'ye kalktı. Bu haşirler şu aşk neşidesinin sakin edasından usanmış idiler. Güzin bağırıyordu. Nereye? Artık sükun bozulmuş oldu. Aliye sanki bu gürültüyü işitmeyerek musikesinin uyutucu dalgalarına nefsini salıvermiş, sallanırken Sami'ye Nevin'i, Güzin Sami'yi takip ile çıktılar. Şimdi biz Aliye ile yalnızdık. Meliha'yı hesaba katmayarak o zaman Aliye uyanır gibi oldu. İskemlesinin üstünde döndü, uzun bir nazarla bana baktı. Benden bir şey bekliyordu. Fakat ben sıkılıyor, bir kelime bulamıyordum. Bilmem, dedi, siz de benim gibi misiniz? Bu yolda şeylerden haz ederim. Cevap olarak Meliha'nın gene iğnesi kaymış idi. Bana şiir içinde bir rüya gördürdünüz, dedim. Aliye'nin çehresine pembe bir renk çıkıyor zannettim. Şimdi kapı açılmış idi. Nevin'in elinde bir ud, Sami ile Güzin'in ellerinde birer def, birer alay teşkil ederek sırayla girdiler. Nevin, "Bu akşam musiki perilerimiz uyandı," diyordu. Meliha korkuyla karışık bir hayret içinde başını kaldırmış idi. Birden kalbimde bir eza hissettim. Kendi kendime, "Zavallı çocuk, seninle eğlenecekler," diyordum. Bu beni eğlendirmek için Meliha'yı kahkaha vasıtası ittihaz etmek üzere Nevin'in icat ettiği bir fikirdi. Meliha kabul etmemek istedi. Onlar hep etrafını almışlar, ısrar ediyorlardı. Bir aralık Sami'ye bana dönerek, "Galiba sizden teklif bekliyor," dedi. Biçare kız, ben işitmemek, cevap vermeye mecbur olmamak için piyanonun üstünde defterleri karıştırıyordum. O şüphesiz bu söz üzerine kabule mecbur oldu. Evvela Ud'un boğuk bir namesini işittim. Onlar hep çekilmişlerdi. Şimdi Meliha biraz tereddütle fakat gittikçe metanet bularak etrafında açılmaya müheyya durane istihza hücumlarına imkan bırakmak istemeyerek vakur ve ciddiydi. Sami ile Güz'ün Taksim'in hitamını bekleyerek defleri yere bırakmışlardı. Bütün bu piyano sanatkarları bu küçük aletin karşısında bir çocuk oyuncağı seyrediyor gibiydiler. Meliha onları görmemek için gözlerini kaldırmıyor ve madem ki kendisiyle mutlaka eğlenecekler, hiç olmazsa eğlenilmeye mümkün olduğu kadar az şayeste olmak için karar vermiş görünüyordu. Zavallı ruhu, bu suzinak taksiminin ıstırap hışkırıkları içinde ne derin bir teessürle inliyor, sanki katra katra dökülen namelerde bütün kalbi hayatının yeğisiyle ağlıyordu. Ben şimdi ona bakıyordum. Evet, ağla diyordum. Çirkin, fakir, kimsesiz, ümitsiz kız. Seni sevecek kimse bulamayacaksın. Bu hayatın acı mahrumiyetlerinden başka bir şeyin tecrübe etmeyerek, işte yalnız elinde bir ağlayan ut ile, Suzin Akın meyus emnileriyle, bütün emellerinin çiçeklerine giryelerle ıslanmış, solmuş, zehirlenmiş götüreceksin. O, şimdi bitirmiş, bu kadar çalmaya cesaret bulabilişinden mütehayir duruyordu. Etrafındakiler garip bir teessürle bu hazin musikinin karşısında bütün latife arzularını unutmuşlar, bir müddet için öyle kalmışlardı. Sonra Meliha'yı bitirmiş, udunu salıvermiş, isteyecekleri şeyi bekleyerek mütevekkil bir vaziyette görünce hep hazırlandılar. Samiye ile Güz'ün seslerine güvenir bir tavırla deflerini aldılar. Ali'ye galiba yavaşça refakat için biraz yaslandı. Nevin def ittihaz olunacak bir şey arıyordu. Meliha yine başladı. Sami ile Güz'ün ilk mısrağı terennüm için ancak kuvvet buldular. Sonra bana bakarak utandılar. Bir kahkaha içinde yüzlerini deflerine sakladılar. Yalnız Nevin cesur idi. Şimdi eline geçen bir teneke tütün kutusu kapağını def yaparak, sesini mahsus bozarak, yüzünü ekşiterek, başını eğerek, nameleri titreterek, yetişemediği perdelere çıkmak için boynunun adalatını şişirerek, türlü tuhaf efzah ile Ud'un, Sami ile Güz'ün kahkahaları arasında kaybolan terennümlerini taklit ederek okuyordu. Sönmez a. Bu ağanın üstünde garip oyunlar yapıyor, uzattıkça uzatıyordu. Hep eğleniyorlardı, yalnız Meliha ciddiydi. Sanki yalnız kendisi için çalıyordu. Sonra birden Nevin bu oyundan bıktı, teneke kapağı fırlattı. Meliha'nın elinden udu çekti, savurarak paydos dedi. Bu geceden sonra layihalar hep kendi hallerinde kaldılar. Ertesi gecede bir kağıt oyunu vardı. Daha ertesi gece rıhtımda bir seyran tecrübe olundu. Artık gündüzleri de İstanbul'a inmeye üşeniyordum. Sabahları balık avlanıyor, akşamları küçük hanımların bahçe seyranına iştirak ediyordum. Latif iştigaller arasında ne asude bir zaman geçirmeliydim. Fakat heyhat, ben öyle bir müthiş fırtına içindeydim ki. Kendi kendime tetkika muhtaç görmediğim bir mesele vardı. Seviyordum. Evet, bütün gençliğimin hapsedilmiş emelleri birden taşarak beni bir tufan sevdanın dalgalarına salıvermiş idi. Bu muhakkak bütün hummalı geçen gecelerim bu hakikate şehadet ediyor, lakin hangisini, ah bilmek mümkün olsa hangisini seviyordum. Nihayet dün, evet artık dün tamamıyla anladım ki ben mahvolmuş bir adamım. Sabahleyin Sami'nin şeytan fikrinde bir şey doğdu. Yeldirmelerin resmi mahsusunu ne vakit icra edeceğiz? Bu fikir hepsinin hoşuna gitti. Hep birden, bugün dediler. Fakat nasıl? Bu cihet ihtilaf sebebi oldu. Güz'ün koşmak için bir tenha çayır istiyordu. Ali'ye Yuşa tepesine kadar şairane bir seyran teklif etti. Nevin rıhtımda ufak bir gezintiden sonra bahçeye avdet olunarak top oynanması fikrini uyandırdı. Bu son fikir, bu top oyunu kuvvetli bir rüzgar darbesi gibi hepsini havalara kaldırdı. Güz'ün ellerini çırpıyordu. O vakit Meliha hatıra geldi. Nevin'in tabirince her zaman tenha yerlerde pinekleyen Meliha'ya bağırıldı. Meliha, Meliha, Miss'in topu nerede? Bu İngiliz mürebbiyeden kalma büyük lastik bir top idi ki Meliha'nın zayıf kollarının arasında ancak durabiliyordu. O zaman hep yeldirmeler giyildi. Meliha yorgunluğundan bahsediyor, sanki korkulu bir şeyden kaçmak isteyerek çekiniyordu. Üzerine düştüler. Sen böylesin işte, hep bozgunculuk edersin, dediler. Muvaffakata mecbur oldu. Amcamla yengemin mütebessim nazarı bu mühim seferin ilk hazırlıklarını takip ediyordu. Güz'ün saman sarısı, Nevin açık kestane, Ali'ye havai mai, Sami'ye açık filiz, Meliha siyah yeldirmeleriyle, başlarında şari çırpınışlarla uçuşan ince tül örtüleriyle rıhtıma çıktığımız zaman ikişer ikişer bir alay teşkil edilmiş oldu. Önde Güz'ün ile Ali'ye, daha sonra Nevin ile Sami'ye ve en arkada Meliha ile benden mürekkep bir alay. İlk önce yeni yeldirmelerden mütevellit bir vekar ile hepsi ciddi duruyorlardı. Meliha yanımda sakit, gözleri rıhtımın taşlarına merküz yürüyordu. Ben de sükût ediyordum. Bu kızın yanında kalbimi ezen derin bir azap duyuyordum. Bir aralık o büyük topu kolların arasından almak istedim. Onu bana verir misiniz Meliha Hanım? Sizi sıkıyor, dedim. O gözlerini kaldırmayarak, fakat her sıkıntıya tahammülünü ifade eden bir sesle, zarar yok, dedi. Onlar şimdi yavaş yavaş yükselen bir cıvıltı ile lakırdı ediyorlardı. Sabahın latif bir rüzgarı önümde bu renk renk taze çiçekle metine hafif bir hareket veriyordu. Kendi kendime, ne saadet! Bu çiçek demetinin arasında mesrur bir hayat ile yaşamak. Lakin heyhat, bu şiirin yalnız bir günlük hayatı var. Yarın bunlar hep uçacak. Hiç olmazsa bu demetten yalnız bir çiçek koparmamalı mı? Ah, bilsem hangisini, diyordum. Bu aralık birden Güz'ün dönerek bana dedi ki, ben size bir şey söyleyeyim mi? Artık sıkıldım. Böyle gidip durmaktan bir şey anlamıyorum. Dönelim mi? Bu sual hepsini kamçıladı. Benim mutalama intizar olunmayarak dönüldü. Bahçeye, bahçeye denildi. Şimdi oyunun mütekaddim lezzetiyle rıhtımda nadir yolcuların hayretini celbetmekten çekinmeyerek, yeni yeldirmelerinin vekarını unutarak koşuyorlardı. Bahçeye girer girmez Güz'ün Meliha'nın elinden topu kaptı. Mini mini ellerini nasıl idare ettiğine hayret olunacak bir maharetle bir küçük yumruk darbesi topu yeşil bir deniz mağarasına benzeyen o ağaçlı yola fırlattı. Nevin kızıyordu. Rıhtımdan görenler ne derdi? Burada bahçenin parmaklıklarından görülmez miydi? Bu ablası da çocukluktan kurtulamayacaktı. 2 dakika daha sabır etse ne olurdu? Sonra hepsi birden topun arkasından koşarak yeşil yolun içine daldılar. Şimdi hepsi Meliha'dan başka teneffüs saati çalınır çalınmaz bahçeye fırlayan mektep çocukları gibiydiler. Bu kayıtsız ve endişesiz sürur, kuvvetimi tüketen bir cereyan içinde beni de sürükledi. En evvel Güz'ün yeldirmesinden kurtulmak istedi. Çıkardı, topladı. Meliha, dedi. Bir top gibi onun kollarını aldı. Ötekiler bu misali takip ettiler. Şimdi Meliha'nın kolları yeldirmelerle dolmuş idi. Ben onu kurtarmak istedim. Bunları kolların arasından alarak bir ağacın dalına birer birer fırlattım. Meliha yeldirmesini çıkarmaktan çekiniyor, üşüyeceğinden bahsederek çıkarmamakta musır görünüyordu. İki yanlarından iğnelerle eteklerini kaldırarak iliştiren bu çılgın alayı içinde o bir siyah heykel gibi durdu. Güz'ün ortada oyun tarif ediyordu. Onlar iki kardeş maharetlerinin verdiği selahiyetle fırka reisleri olacaklardı. Ali'ye ile Meliha, Sami'ye ile ben bu iki fırkaya ayrılacaktık. Oyunun mahiyeti topu yere düşürmemek olacaktı. İşte söyle, haydi Nevin. O vakit Nevin'in bir küçük yumruk darbesi, top döne döne havada bir hat teşkil ettikten sonra biraz ayaklarının üstünde havalanarak yükselen, topun sükutunu takip ederek gözleri havada geri geri çekilen güzinin kucağına mecalsiz sevdalı bir inhina ile düştü. Ayaklarının ucuna basarak, kollarını havaya kaldırarak, başının etrafının uçan beyaz örtüsü içinde yüzünü uzatarak kâmetinin latif bir eğilişi vardı ki, gözler de topu takip ederek bu taze kucağa hemahenk bir sükût ile düşüyordu. Oyun başladı. Aliye ile Sami'nin epeyce meharetleri vardı. Fakat ben acemiliğimle, Melih'a takatsizliğiyle gülünç idik. Benimle eğleniyorlar, ona kızıyorlardı. Melih'a her topu fırlatmaya çalıştıkça nasıl yorgun düşüyordu. Artık oyun kızışıyor, iki kardeş arasında bir müsabaka, mutlaka galip çıkmak lazım gelen bir muharebe hükmünü alıyordu. Güzin, Nevin'in 12 sayı fazlasından korkmaya başlayarak daha serbest olmak için başörtüsünü de çıkardı. Otların üstüne attı. Sol eliyle topu kaldırarak sağ elinin bu defa olanca kuvvetiyle bir yumruk vurdu ki topu o zamana kadar istihsal olunamayacak bir mesafeye sevk etti. Fakat bu darbe onu o derece sarsmış idi ki birden saçları, o başının arkasında bir iri küme teşkil eden saçları boşandı. Bağa iğneler toprağa düştü. Nevin'e bağırarak "Dur!" dedi. Vakit kaybetmek istemeyerek saçlarını bir eliyle kavradı, kıvırdı, kıvırdı. Ben yerden iğneleri topluyordum. Birden yorgunluktan yanakları kızarmış, terli vücudundan sıcak kokularla bir hava intişar ederek, göğsü sık nefeslerle kabararak başının arkasında bu bir küme kırmızıya meyyal altını uzattı. "İğneler misiniz?" dedi. Ben ellerimin altında temasını hissettikçe bunları okşamak, sıkmak, örselemek için zor galebe gelen bir heves duyuyordum. O gıcıklanıyor gibiydi. "Batıracaksınız!" feryatları ile boynunu kısıyordu. Ben bitirmek istemiyor, bu saçları yeniden dağıtıp bağlamak, böyle bitirmeye yaklaştıkça bozup tekrar yapmak istiyordum. Nihayet bitince Nevin'e "Haydi!" dedi. Bu sırada Meliha'yı galiba yorgunluktan sapsarı bir ağaca dayanmış gördüm. Bu hasta fena hastaydı. Ona takarrüp etmek üzereydim ki yanıma Ali'ye sokuldu. "Yorgunluktan dizlerim kopuyor. Şuraya çekilsek, bakınız, orada oturacak taşlar var," diyordu. Şimdi Güzin ile Nevin oyuna bir yeni hız ile tekrar dalmışlardı. Ali'yi takip ettim. O biraz koşarak yolun ilerisinde kenara tesadüf etmiş, büyükçe bir taşa kadar gitti. Ben yavaş yavaş yürüyerek takip ediyordum. O oturdu. Ben karşısında duruyordum. İri mavi gözlerini şeffaf ve münevver ufuklarını açarak, beyaz gerdanından bütün yüzüne doğru pembe bir toz fışkırırken, "Ne için oturmuyorsunuz? Size de yer var," dedi. O vakit ben de oturdum. Şimdi bu dar yerde ikimizin de yorgunluktan ısınmış vücutları biri birine temas ediyordu. O artık bana bakamıyordu. Bu dakikada o gözlerin mailiklerinden geçen emel dalgalarını göstermemek istiyordu. Birden bu gözleri o haliyle görmek isteyerek elini tuttum. "Eliniz yanıyor, ne kadar yorulmuşsunuz," dedim. O gözlerini kaldırmadı, cevap vermek istedi. Muvaffak olamadı. Elimin içinde tam bir teslimiyet ile duran bu küçük, zarif, sıcak elde yalnız bir seri titreyiş duydum. Bu bitmeyerek devam etmeliydi. Lakin bu esnada Nevin'in sesi beni çağırıyordu. Onlar da oyunu bırakmışlardı. Biraz üşüyerek yeldirmelerini istiyorlardı. Nevin buna hiddetle, "Yeldirmeleri koyduğunuz gibi alınız bakalım," diyordu. Bu epeyce müşkil bir şeydi. Onları oldukça yüksek bir dala fırlatmıştım. Bastonumla yetişmeye çalışarak almak istedim. En üstündeki düştü. Nevin sayıyordu. 1. İkincisine bastonun ucunu takabildim. Yavaşça süzülerek indi. 2. Üçüncüsü sarkıyordu. Elimi uzatarak bir tarafını tutmak için sıçradım. Bir yere iliştirip yırtmamak için acele etmeyerek çektim. 3. Dördüncüsü dalın üstünde duruyordu. Buna ne sıçrayarak ne de bastonla yetişmek mümkündü. Nevin tuğyan etti. İşte benimki kaldı. Yaptığınız gibi çare bulun. Ben yeldirmemi isterim. Onlar hep etrafımızı almışlar, gülerek seyrediyorlardı. Meliha birinci defa söze karışarak, "İsterseniz gidip bir iskemle getireyim," dedi. Nevin bu çareyi beğenmedi. "İki saat iskemle beklemeli," diyordu. Sonra birdenbire tedbir icap etti. "Durun, durun," dedi ve bana yaklaşarak, "Siz şöyle dalın altında durursunuz, iki ellerinizi kavuşturun." Ellerimi tutarak birbirine bitiştiriyordu. "Şöyle parmaklarınızı kenetleyiniz. İşte bir basamak. Ben buraya çıkarsam kaldırabilirsiniz ha. Şöyle biraz eğilerek ben bastıktan sonra yavaşça doğrulursunuz." Buna itiraz ettiler. Güzin, "Düşersin." Aliye, "Kaldıramaz." diyordu. Sami'nin gözleri gülümserken Meliha görmemek için başını çeviriyordu. Nevin dinlemedi. Mutlaka aklına geleni yapmalıydı. Ayaklarından iskarpinlerini fırlattı. Onlar hep bize bakıyorlardı. Siyah çoraplarının içinde mini mini tombul ayaklarını iki elimin kilitlenmesinden hasıl olan basamağa koydu. Elleriyle başımı tutuyor, küçük sayhacıklarla muvazenetini bulmaya çalışıyordu. Ben biraz eğilmiştim. Doğrulduğum zaman yerimde sabit durmayarak sallanıyordum. Onun bu sarsılan istinadgahın üzerinde bacakları titriyordu. Ellerimin içinde bu küçük ayaklar gömülüyor, onların harareti avucumda seyalana direk yayılıyordu. Nevin bana bağırıyordu. "Sarsılmayınız. Bir dakika daha, işte." Sarktı. "Artık çekeriz. Sarsılmayın, düşeceğim." Ve nasıl oldu bilmiyorum. Ayakları yavaşça ellerimin içinden kayarak vücudu süzüldü. Bir kahkahaya karışan bir sayha arasında Nevin bütün tazeliğinin hazineleriyle kilitleri çözülmekte ihmal eden kollarımdan teşekkil halkanın içine heyecanla dolu bu dar daireye düştü. Kilitler çözülmemeliydi. Çözülmemek istedi. Fakat Nevin ufak bir isyan ile daireyi kırdı. Her vesileyle inkişafa sebep arayan bir hiddetle "Beni düşürdünüz," diyordu.